Ayrım 18, Leopar Karanlıkta Avlanır, Wilbur Smith, sayfa 208. Salyan bir inleme sesi çıkardı, başını çevirdi, yüzünü Craig'in göğsüne gömdü. İçi bulanmış, göğsünden öğürtüler yükseliyordu. Craig onun bu duyguyu bastırmak için mücadele ettiğini hissetti. Peter Fungabeira yumuşacık sarı cesedi bir tekmede şömineye fırlattı oturdu. ''Tiyatro gösterileriyle fazla vakit kaybettik.'' dedi. Deri çantayı açtı. İçinden çıkardığı kağıtları masaya yaydı. ''Bay Mellow, siz Amerika Siyah Örgütü adına tahrikçi ajan olarak faaliyet gösteriyordunuz.''
''Bu bal gibi yalan.'' diye bağırdı Craig. Ama Peter bu patlamayı aldırmadı.
''Mahalli kontrol amiriniz ABD Büyükelçiliğinden Morgan Oxford, merkezi kontrol amiriniz ve paranızı ödeyen de Henry Pickering adında biri. Dünya Bankası'nda yüksek mevkide bir memur paravanı ardında dolaşıyor. Sizi de, Bayan C'yi de o işe aldı ve...''
''Bu doğru değil.
Maaşınız da yılda 60 bin dolardı. Göreviniz Matabeleland'da bir küçük ihtilal merkezi kurmaktı. Masrafını Siyah'ın size kredi görünümünde Dünya Bankası aracılığıyla verdiği 5 milyon dolardan karşılamak üzere.''
''Daha neler Peter? Bunlar saçmalığın daniskası ve kendin de bal gibi biliyorsun.''
''Bu sorgunun süresi boyunca bana ya efendim ya da General Fungabeira diye hitap edin. Anlaşıldı mı?''
Başını çevirip dinledi. Bahçeden sesler geliyordu. Bir konvoy hafif kamyon gelmiş gibi. Shona dilinde emirler haykırılıyor, yeni askerler kamyonlardan iniyordu. Kapının camlarından bakan Craig, bir düzine kadar askerin ağır tahta sandıkları verandaya taşımakta olduklarını gördü. Peter Fungabeira tekrar Craig'e döndü.
''Devam edebiliriz. Matabele hainleriyle ilişki kurmak için dillerini bilmenden ve bu ne yapacağı belli olmaz insanların karakterinden yararlandın.''
''İlişki kurduğum bir kişi bile gösteremezsin. Çünkü yoktu.''
Peter Fungabeira başını Timon Nbebi'ye doğru salladı, bir emir haykırdı. İki asker bir adamı ite kaka odaya soktular. Adam yalın ayaktı. Üzerinde giysi olarak yalnızca parçalanmış bir haki şort vardı. O kadar sıskalaşmıştı ki kafası kocaman görünüyor, ona iğrenç bir görünüm veriyordu. Kafası tıraş edilmişti. Üzerinde morluklar, şişlikler, yeni kabuk tutmuş yaralar görünüyordu. Kaburgaları da yeni yediği dayakların izleriyle doluydu. Herhalde kırbaçlanmıştı.
''Bu beyaz adamı tanıyor musun?'' diye sordu Peter Fungabeira ona.
Adam Craig'e baktı. Gözlerinde mat bir ifadesizlik vardı. Sanki toz elenmişti o gözlere.
''Onu ömrümde görmedim.'' diye söze başladı Craig. Ama birden sustu. Adamı tanımıştı. Yoldaş Dolar'dı bu. Zambezi sularında rastladığı üç kişinin en genç olanı. ''Evet.'' diye gülümsedi Peter Fungabeira. ''Ne diyordunuz Bay Mellow?''
''İngiliz temsilciliğinden birini görmek istiyorum.'' dedi Craig. ''Bayan Jade ABD Büyükelçiliğine telefon etmek istiyor.''
''Elbette.'' diye başını salladı Peter Fungabeira. ''Zamanı gelince... Ama önce başladığımız işi bitirmek zorundayız.''
Yoldaş Dolar'a döndü.
''Bu beyaz adamı tanıyor musun?''
Yoldaş Dolar başını salladı.
''Bize para verdi.''
''Götürün onu.'' diye emir verdi Peter Fungabeira. ''Yarasına bakın, biraz da yiyecek verin.'' ''Evet Bay Mellow, asilerle ilişkiniz olduğunu hala inkar mı ediyorsunuz?''
Cevap beklemedi, sözlerine devam etti.
''Bu arazide gizli bir silah deposu kurdunuz. O silahları bir hükümet darbesinde kullanacak ve o darbenin sonunda bu ülkenin başına Amerika yanlısı bir diktatör getirip...''
''Hayır.'' dedi Craig alçak sesle. ''Bende silah yok.''
Peter Fungabeira içini çekti.
''İnkarlarınız yararsız ve bezdirici.''
Uzun boylu Shona çavuşuna döndü.
''İkisini getirin.''
Kendi öne düşüp verandaya, askerlerin durduğu yere çıktı. Sandıklar oraya yığılmıştı.
''Açın şunları.'' diye emir verdi.
Adamlar kilitleri kırıp kapakları kaldırdılar. Craig bu sandıklardaki silahları hemen tanıdı. Amerikan Armalite 5.56 milimetreli R-18 otomatik tüfeklerdi bunlar. Her kutuda 6 tane, yepyeni, daha fabrika yağı üzerlerinde.
''Bunların benimle hiç ilgisi yok.
Craig nihayet bir şeyi inançla inkar etme olanağı bulmuştu.
''Sabrımı taşıyorsun?'' dedi Peter Fungabeyra. Timon Nibebi'ye döndü. ''Öteki beyaz adamı getir.''
Craig'in kahyası Hans Grönwald park etmiş kamyonların birinden indirilip sürüklenerek getirildi. Elleri arkasında kelepçelenmişti. Adam korku içindeydi. Geniş, güneş yanığı suratı balon gibi sönmüş, her yanında kırışıklar, katlar oluşmuştu. Hastalıklı bir tazıya benziyordu. Gözleri kanlı kanlı, sarhoş gibi bakıyordu.
''Bu silahları çiftliğin traktör garajlarında mı sakladınız?'' diye sordu Peter Fungabeyra.
Grönwald'ın cevabı duyulur gibi değildi.
''Sesini çıkar be adam!''
''Evet, sakladım efendim.''
''Kimin emriyle?''
Grönwald acı dolu gözlerle Craig'e baktı. Birden Craig'in yüreği buz gibi oldu. O soğuk oradan karnına ve bacaklarına doğru yayıldı.
''Kimin emriyle?'' diye tekrarladı Peter Fungabeyra.
''Bay Mellow'un emriyle efendim.''
''Götürün.''
Askerler onu tekrar kamyona doğru sürüklerlerken Grönwald'ın kafası arkaya dönüyor, gözleri Craig'den ayrılmıyordu. Birden bağırdı. ''Özür dilerim Bay Mellow, karım ve çocuklarım var.'' Askerlerden biri dipçiyi Grönwald'ın karnına indiriverdi. Adamın soluğu boğazına tıkandı, vücudu iki büklüm oldu. Düşecekti ama askerler kollarından yakalayıp kamyona atıverdiler. Şoför kamyonu hemen çalıştırdı, tepeden aşağıya doğru uzaklaştı. Peter Fungabeyra peşinde diğerleriyle tekrar yemek odasına girdi, masanın başındaki yerine oturdu. Önündeki kağıtları yeniden yerleştirip gözden geçiriyor, Craig'le Sally Ann'e aldırmıyordu. Onlar karşı duvarın dibinde ayakta durmak zorunda kalmışlardı. İki yanlarında birer asker vardı. Sessizlik uzadı gitti. Craig bu sessizliğin bilerek yaratıldığını bildiği halde yine de bozmak istiyor, masum olduğunu aykırmak, çevresine örülen yalanlar, yarı doğrular ve çarpıtmalar ağına itiraz etmek istiyordu. Yanı başında Sally Ann dimdik durmakta, ellerinin titremesine engel olmak için onları birbirine kenetlemekteydi. Yüzüne yeşilimsi bir renk gelmişti. Ter kaplıydı yüzü. Gözlerini durmadan şömineye, yavru köpeğin cesedinin fırlatılıp atılmış bir oyuncak gibi yattığı yere çevriliyordu. Sonunda Peter Fungabeyra kağıtları yana doğru itti. Sandalyesinin arkasına yaslandı. Değneğiyle masaya hafif hafif vurmaya başladı.
''Asılmalık suç.'' dedi. ''Seninki de, Bayan Jane'ki de idamlık suç.''
''Bunların onunla hiçbir ilgisi yok.'' Craig kolunu Selia'nın omuzlarına korurcasına sardı.
''Sandalyeyi ayak altından çektikleri zaman hissedilen o düşüşe karşı kadınların aşağı organları erkeklerden daha dayanıksızmış.'' dedi Peter Fungabeyra. ''Etkisi çok garip olabiliyormuş, öyle diyorlar.''
Craig'in gözü önünde iğrenç bir sahne belirdi, içi bulandı. Yutkundu, kusmasını zor gemledi, konuşamadı.
''Bereket versin, iş oraya varmak zorunda değil. Seçme hakkı sizin.''
Peter değneği parmakları arasında ağır ağır çeviriyordu. Craig gözlerini Peter'in ellerinden alamadığını fark etti. O upuzun, zarif parmakların içi de avuç içi gibi pespembeydi.
''Bence sizler bilmeden emperyalist kapitalist patronlarınızın piyonu olmuşsunuz.''
Peter yine gülümsedi.
''Gitmenize izin vereceğim.''
İkisinin de başı aynı anda kalkıverdi. Onun yüzüne baktılar.
''Görüyorum, inanmıyorsunuz ama ben ciddiyim. Şahsen ikinizi de pek sevmiştim. Sizi asılırken görmek bana pek bir zevk verecek değil. İkinizin de ziyan edilmesi yazık olacak. Sanat yetenekleriniz var. Hem şu andan itibaren başka zarar da veremezsiniz.''
Onlar hala sessizdiler, umutlanmaya başlıyor, beri yandan hala korkuyor, bunun da korkunç ve zalim bir oyunun parçası olduğundan kuşkulanıyorlardı.
''Size bir teklif yapmaya hazırım. Mertçe davranır, apaçık bir itirafname imzalarsanız sizi adamlarımla sınıra kadar gönderirim. Geçiş izniyle birlikte değer verdiğiniz ne eşyanız varsa onları da yanınıza alabilirsiniz. Sizi serbest bırakacağım. Gidin ve beni de halkımı da bir daha rahatsız etmeyin.'' diye.
Gülümseyerek bekledi. Değneği masanın üzerinde tıp tıp tıp diye sesler çıkarıyordu. Açık kalmış bir musluktan damlayan su gibi. Bu ses Craig'in aklını dağıttı. doğru dürüst düşünemediğini fark etti. Her şey çok çabuk olup bitmişti. Peter Fungabeira dengesini bozmuştu onun. Saldırısının doğrultusunu değiştirmişti birden. Kendini toparlamak için zamana ihtiyacı vardı Craig'in. Yeni baştan mantıklı biçimde düşünmesi şarttı. İtirafname mi deyiverdi? Ne tür itirafname? Şu sizin gösterilerden biri mi olacak? Halk mahkemesi önünde mi? Küçük mü düşürüleceğim?
Yo, bence o kadar ileri gitmemize gerek yok, dedi Peter Fungabeira. Yalnızca senden yazılı bir belge istiyorum. Suçlarını üstlenen, amirlerinin yaptıklarını açıklayan bir belge. Tanıklar da imza edecek. Ondan sonra sınıra kadar size eşlik edilecek ve serbest bırakılacaksınız. Her şey son derece dürüst, basit ve... İzninizle söyleyeyim, aynı zamanda uygarca ve insanca.
Herhalde imzalayacağım itirafnameyi sen yazıp hazırlayacaksın, dedi Craig. Peter Fungabeira kıkır kıkır güldü.
Ne kadar sağlıklı gözlemlerim var.
Önündeki desteden bir kağıt seçti.
İşte burada, yalnızca tarihi atıp imzanı bastıracaksın.
Bu da Craig bile şaşırdı. Önceden mi takdir ettirdin? Kimse cevap vermedi. Yüzbaşı Nibbe bir yazıyı alıp ona getirdi. Lütfen okuyun Bay Mellow, dedi. 3 sayfalık daktilo edilmiş bir yazıydı. İçi daha çok emperyalist patronlara hakaretlerle, aşırı solun istelik sloganlarıyla doluydu. Ama bütün bunların arasında Craig'e yüklenen bir takım somut ve ciddi suçlar da vardı. Ağır ağır okuyordu. Uyuşan beynini zorlayarak çalıştırma çabasındaydı. Ama her şey rüya gibi ve gerçek dışı geliyordu ona. Sanki kendisini ilgilendirmiyordu bütün bunlar. Yazının belli bir noktasına varıncaya kadar. Orada birden irkildi, bilinci geri döndü. Bu kelimeler öyle tanıdıktı, öyle iyi hatırladığı kelimelerdi ki varlığının çekirdeğini dağlarcasına kavurdu birden.
Bu hareketlerimle kendimi Zimbabwe hükümetinin ve halkının düşmanı olarak kanıtladığımı biliyorum.
Daha önce imzaladığı bir belgede de aynı kelimeler geçiyordu. Birden bu komplonun gerisindeki amacı görüverdi.
Kingsley'in, diye fısıldadı.
Okumakta olduğu sayfalardan başını kaldırıp Peter Fungabeira'ya baktı.
Konu o asıl. Kingsley'nin peşindesin sen.
Sessizlik oldu. Tek duyulan değneğin masada çıkardığı sesti. Peter Fungabeira bir tek tempo bile aksatmadı. Hala gülümsüyordu.
İşi ta başından beri planlı yaptın. Aldığım kredinin kefaleti. O maddeye de bunu yazmıştın.
Beynindeki uyuşmuşluk yok oldu. Craig öfkesinin tekrar kabardığını duydu. İtirafnameyi yere fırlattı. Yüzbaşı Nibbe bir eğilip aldı. 2 eliyle garip bir biçimde tuttu. Craig hırsından titriyordu. Masanın başında oturan zarif adama doğru 2 adım attı. Elleri isteği dışında öne doğru uzandı. Ama uzun boylu Shona çavuşu tüfeğini Craig'in göğsüne uzatıp yolunu kesti.
''Seni domuz!'' diye tısladı Craig. Alt dudağında beyaz bir tükürük köpüğü parlıyordu. ''Polis istiyorum. Yasanın korumasına sığınmak istiyorum.''
''Bay Mellow!'' dedi Peter Fungabeira sakin bir sesle. ''Mata Bele Land'da kanun benim. Size de benim korumam sunuluyor.''
''Yapmayacağım. O iğrenç kağıdı imzalamayacağım. Ölürüm daha iyi.''
''Onu da ayarlayabiliriz.'' dedi Peter Fungabeira. Sonra inandırıcı bir sesle devam etti.
''Seni derhal bu gösterişleri bir kenara bırakıp gerçeği kabul etmeye davet ederim. Kağıdı imzala, başka tatsızlıklardan kurtulalım.''
Craig'in dudaklarına kaba kelimeler yükseliyordu. Ağzından fırlamalarını zorlukla engelledi. Onların önünde kendini küçük düşürmek istemiyordu.
''Hayır'' dedi, ''o kağıdı imzalamam, beni öldürmek zorunda kalırsın.''
''Fikrini değiştirmen için sana son bir şans tanımak istiyorum.''
''Hayır, asla.''
Peter Fungabeira sandalyesinde döndü, uzun boylu çavuşa baktı.
''Kadını sana veriyorum.'' dedi. ''Önce sen, sonra da adamların. Birer birer, hepsi sırasını savuncaya kadar. Burada, bu odada, bu masanın üzerinde.''
''Tanrım, sen insan değilsin.'' diye geveledi Craig. Salihan'ı tutmaya çalışan askerler onu yakaladılar. Craig'i geriye duvara doğru ittiler. Bir tanesi süngüsünü onun gırtlağına tutup yerinde kalmasını sağladı. İkincisi Selene'nin bileğini büktü, sırtına kürek kemiklerinin arasına doğru kıvırdı, yürütüp çavuşun önüne getirdi. Salyen vahşice mücadele etmeye başladı. Asker onu biraz havaya kaldırdı. Yere ancak papuçlarının burnu değiyordu artık. Yüzü acıyla kıvrılmıştı. Çavuşun yüzü ifadesizdi. Ne gülüyor ne de edepsiz bir hareket yapıyordu. İki eliyle Salyen'in tişörtünün göğsünü yakaladı. Yakasından beline kadar yırttı. Göğüsler dışarı fırladı. Çok beyaz ve yumuşak görünüyordu bu göğüsler. Pembe başları duyarlı ve çabucak incinecek gibiydi.
150 adamım var dedi Peter Fungabera. Bu iş bitene kadar epey vakit geçecek.
Çavuş iki parmağını Selye'nin şortunun beline taktı, onu da aşağıya çekiverdi. Şort genç kadının ayak bileklerine yığıldı. Craig öne doğru atılmak istediği sırada süngünün ucu boğazının derisini yırttı. Birkaç damla kan gömleğinin göğsüne damladı. Selyen elleriyle önündeki üçgen biçiminde siyah yeri kapamaya çalışıyordu. Acıklı denecek kadar etkisiz bir hareketti bu.
Senin gibi beyaz liberal denen tiplerin kadınlarının içine siyah et girmesinden ne kadar rahatsız olduklarını bilirim.
Peter Fungabera'nın sesi sohbet eder gibiydi.
Bu işin kaç kere tekrarlanmasına izin vereceğini saymak ilginç olacak.
Çavuşla adamları Selyen'i kaldırıp masanın üstüne sırt üstü yatırdılar. Çavuş şortu onun ayaklarından çıkardı ama ayakkabılarını çıkarmadı. Yırtık bluz da hala üzerindeydi. Askerler genç kadının dizlerini ustaca yukarıya göğsüne doğru kıvırdılar. Sonra dizleri bastırıp koltuk altlarına soktular. Bunu daha önce de sık sık yapmış olmalıydılar. Selyen çaresizdi. Vücudu kıvrılmış, savunmasız, her yana apaçıktı. Odadaki herkes vücudunun en gizli yerlerinin derinliklerini görebiliyordu. Çavuş kendi kemerinin tokasını açmaya koyuldu.
"Craig!" diye bir çığlık attı Selyen. Craig'in bedeni kırbaç yemiş gibi sarsıldı.
"İmzalayacağım!" diye fısıldadı. "Onu bırakın imzalayayım." Peter Fungabera Shona dilinde bir emir verdi. Salyen'i hemen kaldırdılar. Asker geri çekildi. Çavuş yardım edip onu doğrulttu. Şortunu nezaketle eline tutuşturdu. Salyen tek ayak üstünde hoplayarak hafif hafif hıçkırıp titreyerek onu giydi. Sonra Craig'e koşup iki kolunu boynuna sardı. Konuşamıyordu. Boğulur gibi yutkundu. Gözyaşlarını yok etti. Vücudu titriyordu. Craig onu kendine yaslayıp bebek avutur gibi sesler çıkardı.
''Ne kadar çabuk imzalarsan o kadar çabuk gidebilirsiniz.''
Craig masaya yürüdü. Sally Ann'i hala kolunun kıvrımı arasında tutuyordu. Yüzbaşı Nibe bir dolma kalemini uzattı. Craig itirafnamenin üstteki iki sayfasına, parafına, üçüncüsüne de imzasını attı. Yüzbaşı Nibebi ile Peter Fungabera imzaya tanıklık ettiler. Sonra Peter son bir formalite dedi.
Seni de Bayan C'yi de Tugay doktorunun muayene etmesini, herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığınızı belgelemesini istiyorum.
Allah belanı versin. Yeterince azap çekmedi mi bu kız?
Lütfen bana zorluk çıkarma ahbap.
Doktor herhalde dışarıdaki kamyonlardan birinde bekliyor olmalıydı. Ufak tefek bir şonaydı. Davranışları ciddi, işini bilir gibiydi.
Kadını yatak odasından muayene edebilirsiniz doktor. Özellikle de ırzına geçilmediğinden emin olmanızı istiyorum diye talimat verdi Peter Fungabera.
Doktorla Selyen salondan çıkınca Craig'e döndü.
Bu arada sen çalışma odandaki kasanı açıp pasaportunu ve yolculuk için gereken başka belgelerini alabilirsin.
İki asker Craig'le birlikte balkonun öbür ucuna kadar yürüyüp çalışma odasına girdiler. O kasanın şifresini açıncaya kadar beklediler. Craig pasaportunu, kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı ve Dünya Bankası rozetini aldı. Sonra üç deste American Express seyahat çekini, yeni romanının sayfalarını da aldı. Hepsini İngiliz Hava Yolları çantasına doldurup tekrar yemek salonuna döndü. Salyen'le doktor da yatak odasından dönüyorlardı. Salyen mavi kaşmir jarse bir bluzla blue jean giymişti. İsteri krizi ufak hıçkırıklar düzeyine inmişti artık. Fotoğraf makinesinin kılıfı bir omuzunda, fotoğraflarının dosyasıyla kitap için hazırladıkları metin öbür kolunun altındaydı.
''Sıra sende'' dedi Peter Fungabera.
Craig'e doktoru izlemesi için bir işaret yaptı. Craig döndüğünde Sallyen bir Land Rover'ın arka kanepesinde oturuyordu. Yüzbaşı Nibebi onun yanındaydı. Arkada da iki asker bekliyordu. Peter Fungabeira verandadaydı. ''Güle güle Craig'' dedi. Craig ona baktı, duyduğu nefreti saklamaya çalıştı. ''Aile imparatorluğunu yeni baştan kurmana gerçekten izin vereceğime sen de inanmış olamazsın değil mi?'' dedi Peter görkemli bir tavırla. ''Biz o dünyayı yok etmek için çok büyük mücadele verdik.''
Land Rover karanlığın içinde tepelere doğru uzaklaşırken Craig döndü, arkasına baktı. Peter Fungabeira hala ışıklı verandada duruyordu. Değişmişti sanki. Oraya aitmiş gibi bir hali vardı. Malına sahip çıkan bir fatihti. Bu koca malikanenin patronuydu. Craig ağaçlar görüşünü engelleyene kadar baktı ona. Gerçek öfkesinin içinde kabarmasına ancak ondan sonra izin verdi. Land Rover'ın ışıkları levhanın üzerinde oynaştı. Kingsley'in Afrikander damızlıkları. Sahibi Craig Mellow. Alay ediyordu sanki bu levha onunla. Derken yerdeki demir ızgaradın üzerinden geçip çiftliğin kapısından çıktılar. Craig'in rüyalarını ve hayallerini geride bırakıp Kingsley'inden uzaklaştılar. Batıya yöneldiler. Lastiklerin sesi tek düzeleşti. Ana yola çıkmışlardı. Land Rover'ın içinde hala kimse konuşmuyordu. Yüzbaşı Nibebi dizlerinin üzerinde durmakta olan çantayı açtı, içinden bir şişe çok kuvvetli yerli içki çıkardı. Ön kanepeden arkaya dönüp şişeyi Craig'e uzattı. Craig elini hırsla yana savurup istemediğini anlatmak istedi ama Timon Nibebi ısrar etti. Craig sonunda şişeyi istemeyerek aldı. Kapağını çevirerek açtı, bir ağız dolusu yuttu, dumanlarını sesli olarak burnundan çıkardı. Gözlerine yaşlar doldu ama içki midesine bir ateş gibi yayıldı. Kanı onu tüm vücudunda dolaştırdı. Bir anda kendini rahatlamış gibi hissetti. Bir yudum daha alıp şişeyi Sallyen'e uzattı. O başını iki yana salladı. ''İç'' diye emir verdi Craig. Sallyen söz dinledi. Ağlamayı kesmişti ama ürpertileri hala devam ediyordu. İçki onu öksürttü. Neredeyse boğuluyordu. Ama yine de yuttu. Az sonra dengesini kazanır gibi oldu. ''Teşekkür ederim.'' diyerek şişeyi Timon Nibebi'ye geri verdi. Az önce o kadar hakarete uğramış, küçük düşürülmüş bir kadından bu terbiye hepsinin utanmasına yol açtı. Bulabayo'nun yakınında ilk yol barikatına rastladılar. Craig saatine baktı. Gecenin 3:07 vardı. Barikatta bekleyen başka taşıt yoktu. İki asker barikatın arkasından gelip Land Rover'ın iki yanında durdular. Timon Nibebi camını indirdi. Birine alçak sesle bir şeyler söyledi. Aynı zamanda bir de kağıt uzattı. Asker kağıdı fenerinin ışığında kısaca inceledi, sonra geri verdi. Selam çaktı, barikat kaldırıldı, geçtiler. Bulabayo sessizdi. Sanki hayat yokmuş gibi bir hali vardı. Pencerelerden ancak birkaçında ışık yanıyordu. Bir trafik ışığı yeşilken sarıya, sonra kırmızıya dönüştü. Şoför efendi efendi durup bekledi. Sokaklar bomboş olduğu halde o ışık tekrar yeşile dönünceye kadar hareket etmedi. Motorun sesi hafif hafif devam ediyordu. Derken ta uzaklardan bir otomatik tüfeğin sesi duyuldu. Craig Timon Nibebi'nin yüz ifadesini dikiz aynasından seyrediyordu. Bu sesi duyunca irkilip yüzünü buruşturduğunu gördü. Trafik ışığı yeşile döndü, ilerlediler. Güneye giden bir yola saptılar. Kasabanın çıkışında iki barikattan daha geçtiler. Sonra açık yolda ilerlemeye başladılar. Gece karanlığında güneye doğru gidiyorlardı. Lastiklerin o tek düze sesi, rüzgarların uğultusu arasında... Ön panelden yansıyan ışıklar hepsinin yüzlerini yeşile boyuyordu. Arkadaki telsiz bir iki kere çıtırdadı. Şona dilinde bir takım sesler duyuldu. Craig Peter Fungabeira'nın sesini tanıdı. Ama herhalde o sıra Fungabeira başka bir ekibe sesleniyor olmalıydı. Timon Nibebi cevap vermeye kalkışmadı. Yollarına sessizce devam ettiler. O değişmez motor ve lastik sesleri arabanın içindeki sıcak havayla birleşince Craig'in uyuklamasına yol açtı. Deminki öfkesine, korkusuna rağmen uyuklayabiliyordu gerçekten. Sarsılarak uyandı. Timon Nibebi ilk defa konuşuyordu.
Land Rover'ın motor sesi de değişmişti. Şafağın ilk ışıkları kendini belli ediyordu. Rengi solan gökyüzüne karşı ağaçların silüeti fark ediliyordu artık. Land Rover yavaşladı, ana yoldan dar bir toprak yola doğru saptı, çevrelerini bir mantar ve toz kokusu sardı.
''Neredeyiz?'' diye sordu Craig. ''Yoldan niçin ayrıldık?''
Timon Nibe bir şoförle konuştu, şoför arabayı kenara çekip durdurdu.
''Lütfen inin.'' diye emretti Timon.
Craig indi, Timon onu bekliyordu, inmesine yardım etmek için bekliyor gibiydi. Ama Craig'in kolunu tutup hafifçe büktü. Daha Craig itiraz edemeden koluna buz gibi bir çeliğin değdiğini duydu. Timon iki bileğine kelepçe takıvermişti. Bu o kadar beklenmedik bir şeydi, öylesine ustaca yapılmıştı ki Craig iki eli önünde kelepçeli şaşırıp kala kalmıştı. Karşısındaki askerlere bakıp duruyordu.
Sonunda tanrım bu da ne demek diye bağırdı.
Bu arada Timon Nibebi, Salia'nın de ellerini kelepçelemişti. Craig'in tepkisine hiç aldırmadan şoföre ve diğer iki askere bir şeyler söylüyordu. Sözler Craig'in anlayamayacağı kadar hızlıydı. Yalnızca Shona dilindeki iki kelimeyi yakalayabildi. Öldür ve sakla. Askerlerden biri itiraz edecek oldu. Timon Land Rover'ın açık penceresinden içeriye uzandı, telsizin mikrofonunu eline aldı. Bir sinyal verdi, üç kere tekrarladı. Kısa süre sonra telsizde Peter Fungabeira'nın sesi duyuldu. Craig General'in sesini parazite rağmen tanıdı, kısa bir konuşma geçti. Timon Nibebi mikrofonu yerine astı. Asker artık itiraz etmiyordu. Timon Nibebi'nin emirlerinin onaylandığı ortadaydı.
Timon İngilizce olarak gidiyoruz dedi.
Craig'i apar topar ön kanepeye bindirdiler. Muamele tarzı tümden değişmişti. Şoför Land Rover'ı yabanıl arazinin giderek daha derinlerine doğru sürüyordu. Sabah ışıkları güçlenmekteydi. Dışarıda kuş sesleri başlamıştı. Craig yolun yanındaki akasya ağacından kuşların koro halinde öttüğünü duydu. Kahverengi bir tavşan farların ışığında hareketsiz kaldı. Upuzun pembe kulaklarını oplatarak birden koşmaya başladı. Yavaş yavaş gökyüzüne Afrika şafağının o akıl durduran renkleri yayıldı. Şoför farları söndürdü.
''Craig sevgilim, bizi öldürecekler değil mi?'' diye sordu Salian alçak sesle.
Sesi artık titremiyordu. Akşamki krizini yenmişti. Kendini kontrol edebiliyordu. Yalnızmışlar gibi konuşuyordu.
''Üzgünüm, Craig söyleyecek bir şey bulamıyordu. Peter Fungabeira'nın kurtulmamıza izin vermeyeceğini bilmem gerekirdi.''
''Yapabileceğin hiçbir şey yoktu, bilsen bile.''
''Craig bizi ıssız bir yere gömecekler, kaybolmamızın suçunu da Matabele asilerine yükleyecekler.'' dedi.
Timon Nibebi sessiz ve hareketsiz oturmayı sürdürüyordu. Bu suçlamayı ne kabullendi ne de reddetti. Yol çatalı ayrıldı. Soldaki zor belli oluyordu. Timon Nibebi o tarafı işaret etti. Şoför daha da yavaşladı, vites küçülttü. 20 dakika kadar o bozuk yol üzerinde sıçrayarak ilerlediler. O zamana kadar ortalık iyice aydınlanmıştı. Doğacak güneşin ışıkları akasyaların tepelerini renklendiriyordu. Timon Nibebi bir emir daha verdi. Şoför o yoldan da saptı. Bele kadar gelen otların arasında kör gibi ilerledi. Gri granit bir kopyenin çevresinden dolaştı. Sonunda deminki kuş uçmaz, kervan geçmez, yoldan bile görülemeyecek bir yere geldiler. Bir emir daha duyuldu, şoför durdu, motoru susturdu. Sessizlik çevrelerini sardı. Yalnızlık ve ıssızlık duygusunu daha da belirginleştirdi.
Selian alçak sesle, ''Bizi burada kimse bulamaz.'' dedi.
Craig onu avutacak söz bulamadı.
''Olduğunuz yerde kalın.'' diye emretti Timon Nibebi.
Salian ona, ''Bu yaptığınız için hiçbir duygu yok mu içinizde?'' diye sordu.
Nibebi başını ona çevirdi. Çelik çerçeveli gözlüğünün gerisinde gözleri belki de üzüntü ve pişmanlık yansıtıyordu. Ama ağzının ifadesi sertti. Soruya cevap vermedi. Az sonra tekrar döndü, arabadan indi. Shona dilinde emirler verdi. Askerler silahlarını Land Rover'ın en arkasına yerleştirip kayışladılar. Şoför inip arabanın üzerine tırmandı. Üç kazma ve kürek indirdi.
18. ayrımın sonu. Sayfa 220.